Evet Afan, sizinle hoş geldiniz. Dünyanın en eski restoranı benim eşimin memleketinde Avusturya'da Salzburg kasabasında bulunuyor. St. Peter Stiftskala adında bir yer. 803 yılından kalma. 803 değil 1800, 803. Bu bir manastırın avlusunda kayanın içinde ovulmuş böyle mağara gibi bir yer. Ve 1200 seneden fazla o da insanları doğuruyorlar. Ama kim başlattı, kim devam etti belli değil. Tabii o kadar tarihi karışmış. Hani baştan bugüne kadar aynı ailede hizmetinde, aynı ailenin yani sahibi olarak en uzun devam eden bir restoran var. O da İspanya'da Madrid kasabasında. Sobrino de Botín adında bir yer. 1725 yılından kalma. Yani neredeyse 300 yıl oldu artık. Aynı aile müşterilere hizmet ediyor. Yani sahibisinden kalma o başlattı, oğluna teslim etti. O da ölünce o da kendi çocuğuna teslim etti. 300 yıldan beri böyle devam ediliyor ve aç müşterilerine hizmet ediyorlar. Ne kadar güzel bir şey diyeceksin hiç. Kesintisiz böyle bir zincirleme. İsa Mesih de yeryüzünde kendi işini bitirdikten sonra onu öğrencilerine teslim etti. Şimdi bize düşüyor, onu devam ettirelim. Yani biz bu zincirlemenin içinde bir parçasıyız. Onun işi yarıda kaldı İsa Mesih'in. Ve biz onu tamamlamaya çağrıldık. Onu anlamak için lazım kendi kendimize soralım. Onun işi aslında nedir? Bizi nasıl bir iş teslim etti? İstanbul'da Son Buyruk Kilisesi diye bir yer var. Demek ki bu kardeşler kendini sanki bir askerlik grubu gibi hissediyorlar. Ve İsa Mesih bir buyruk vermiş, son bir buyruk ve bu buyruğu şimdiye kadar tutsunlar. Orduda, armiyada bir kural var. Son verilen buyruk geçerlidir. Başka bir buyruk alana kadar onu tutacaksın, ona itaat edeceksin, onu devam edeceksin. Demek ki İsa Mesih de yeryüzünden ayrılırken, göğe alınırken imanlılarına ve en önce en baştaki yani apostollara bir buyruk verdi. Ve birçok kişi bunu aşağı yukarı biliyorlar. Matta 28'de öyle bir şeyler yazıyor. Bütün dünyaya gidin. Ne yapacağınız? Tamamen bu sanki bizim böyle gölge gibi kafamızda kalıyor. Yapın bir şeyler benim için. Ama bugün bakacağız bunu daha detaylı. Daha böyle dikkatli bakacağız. İsa aslında tek bir buyruk vermedi. Bu son buyruğu verdi. 4 değişik biçimde. 4 ayrı buyruk verdi. Aslında birdir ama 4 ayrı bakış noktası var. Ve biz bugün de aynısını yapmak istiyoruz. Dünyadan ayrılırken öğrencilerine bu son buyruk verdi ki 4 İncil'de ayrı ayrı farklı bir biçimde anlatıyor. Biraz farklı olarak. Matta, Markus, Luka ve Yohana bunu biraz farklı bir biçimde, biraz farklı bir ağırlıkla anlatıyorlar. Nasıl biz bugünlerde İsa'nın içine devam edeceğiz? Hazır mıyız? Luka en birinci olarak ona bakacağız. Ve böyle devam ederek 4 ayrı buyruk göreceğiz. Aslında bir buyruk ama 4 ayrı biçimde onu göreceğiz. Birincisi Luka 24'te 47-48 ayetlerinde İsa Mesih Luka 24 dirilişinden sonra göğe alınmazken son olarak şunu söylüyor. Onun adında tövbe ve günahların affı ilan edilsin. Yeruşalim'den başlayarak bütün milletlere kadar siz bu şeylerin şahitlerisiniz. Siz bu şeylerin şahitlerisiniz. Ve Luka İncil'in bir devamı var, ikinci bir tomu var biliyorsunuz. Buna diyoruz apostolan ya da elçilerin işleri. Ve o birinci bölümde ayet 8'de ona benzer bir şey söylüyor. Ama kutsal ruh üzerinize geldi mi diyor İsa Mesih, kuvvet alacaksınız. O vakit benim şahitlerim olacaksınız. Hem Yeruşalim kasabasında, hem bütün Yahudiye ve Samiriye sancaklarında, hem de dünyanın en uzak köşelerinde. İşte İsa Mesih burada bir buyruk veriyor. Siz şahitlerim, tanıklarım olacaksınız. Hepimiz biliyoruz bir tanık, bir şahit, svideter ne yapıyor? Sen mahkemeye çağrıldığın zaman bir şahit olarak, belki görmüşsün bir kaza nasıl oldu, senin kenarda durun ve gördün nasıl araba çarpıştı. Ve sonra geliyor sana bir kağıt, bir mektup, prizofka, mahkemeye geleceksin falanca saatte ve şahitlik yapacaksın, tanıklık yapacaksın. Oraya gittiğin zaman neyi anlatacaksın? Anlatmayacaksın kafında hani böyle hikayeler. Kendi duygularını anlatmayacaksın. Kendi görüşlerini anlatmayacaksın ama neyi anlatacaksın? Sadece gördüğün ve işittiğin şeyler. Onun dışında hiçbir şey anlatmayacaksın. Bunlar önemli. Mahkemede onu öğrenmek istiyor. Ve aynı biçimde İsa diyor ki siz benim şahitlerim olacaksınız. Ve buradaki ağırlık işte doğru bilgileri korumak. Yalanlara karşı gitmek. İsa diyor ki ben öldükten sonra, ben dirildikten sonra, ben göğe döndükten sonra benim şahitlerim olacaksınız. Ben ne yaptım, ne ettim, ne konuştum siz onu aktaracaksınız. Eksiksiz, hatasız. Tam olarak istiyorum siz bunu devam edersiniz benim sözlerimi ve hakikatlarımı ortaya koyacaksınız. İsa Mesih bunu aslında öğrencilerine verdi. O zamanki öğrencilerine, apostollarına ve ancak onlar İsa Mesih'i diri olarak mezardan çıktıktan sonra gördüler. O biçimde biz tanıklık, şahitlik yapamayız. Hiçbirimiz İsa Mesih, Yuhanna gibi, öbür apostollar gibi beraber oturup öldükten, dirildikten sonra yemek yemedik. Bunu yapamayız. Ama o apostolların, o elçilerin sözleri aramızda bulunuyor. Ve biz buna yeni antlaşma, yeni ahit diyoruz. Ve o sözleri biz insanlara aktarıyoruz. Gerçek olarak, hakikat olarak, eksiksiz, teşdir, gerçekler bunlardır. Buna inanın. İsa'nın haberi, onun hakikati en baştan beri atakire oluyor. Saldırılar oluyor gerçeklere karşı. Şeytan istemiyor gerçekler bilinsin. Yalancı ruhlar gerçekleri en baştan beri saptırmaya çalıştılar. Ve bu hakikatlere karşı giden kötü ruhlar var. Ve bizim işimiz bunlara karşı hakikati, gerçeği yani şahitlik yaparak savunalım. Aydınlık ile karanlık arasında sonsuz bir savaş var. Yuhanna 1:5'te şöyle yazıyor. Işık karanlıkta parlardı ama karanlık onu kabul etmedi. Ya da karanlık onu yenemedi, alt edemedi, yutamadı, yok edemedi. Aydınlık ve karanlık arasındaki bu savaş, gerçek ve yalan arasındaki bu savaş sonsuz bir savaştır. Şeytan baştan beri yalancıdır ve İsa Mesih'in hakkındaki gerçekleri de saptırmaya çalışıyor. İsa'nın hayatı hakkındaki gerçekleri saptırmak isteyen güçler var. Ve biz öğrenciler olarak her çağda, her zamanda o gerçekleri ortaya koymaya çağrılıyoruz. Tamam mı? Bu başladı daha İncil'in içinde bunu görüyoruz. İsa Mesih'in ölümü gerçektir. O da gören şahitler var. İsa Mesih'in dirilişi gerçektir. Dirildikten sonra şahitler var ama o şahitliği en baştan beri ona karşı giden var. Okuyoruz mesela Matta 28'de ayet 11-15. Orada dirildikten sonra şöyle okuyoruz. Kadınlar dağa giderken işte kolayıcı askerlerden birkaç kişi kasabaya girdiler ve olup biten bütün meseleleri Allah evinin güdücülerine bildirdiler. Hatırlıyorsunuz mezarın önünde Pilatus izin verdi bir askerlik takımı. Belki 8, belki 10 kişi koyulsun ve nöbet tutsun. Ve ne oldu? Büyük bir zelzele, bir deprem oldu. Orada askerler yani gördüler nasıl mezar açılıyor, büyük bir aydınlık çıkıyor. Ve o korkudan kaçtılar. Ve gidiyorlar şimdi kasabaya, şehire ve önderlere bunu bildiriyorlar. Onlar da akıl danışıcılarıyla toplanıp danıştılar. Ne yapalım şimdi? Sonra askerlere büyük para verdiler ve dediler, şöyle konuşacaksınız. Onun öğrencileri geceleyin gelip biz uyurken onun ölüsünü çaldılar. Ve bu laf sancak beyin kulağına gelirse biz onu kandırıp sizi telaştan kurtaracağız. Elbette nöbetçi bir asker nöbette uyudu mu ölüm cezası var. Ama gene de diyorlar ki biz uyuduk. Hepimiz birdenbire uykuya daldık. 8-10 kişi hepimiz uykuya daldık. Nasıl bir şey? Ve biz uyurken geldiler öğrenciler çaldılar İsa'nın cesedini. İçindeki tutarsızlığı görüyor musunuz? Ne kadar saçma bir şey. Madem uykudasın nasıl görebilirsin kim çalıyor? Ne kadar boş bir laf. Ama gene de böyle konuşacaksınız. Aa korkuyoruz bizi öldürmesin. Yok yok biz anlaşacağız. Demek bunlar Yahudi askerler ve Romalı Sancak Bey hani Pilatus'a diyorlar ki hani biz anlaşacağız onlar için. Askerler de parayı alıp onlara nasıl söylendi? Aynısını yaptılar ve bu laf Yahudilerin arasında çok yayıldı ve bugüne kadar yayılıyor. Görüyor musunuz? Yani İsa Mesih'in hayatındaki hakikatleri daha en baştan beri saldırı oluyor, atak ayıyor. İşte o gün bugündür İsa'nın hayatındaki faktları, factus bulgarca yani gerçekleri, tarihsel gerçekleri inkar eden, doğrudan yalanlayan güçler var. Şeytan istiyor İsa Mesih hakkındaki bilgi bile saptırsın. Ve biz o güçlere karşı şahitlik yapıyoruz. Şahitlik yaparak İsa'nın işine devam ediyoruz. Devam ediyoruz. İsa'daki şahitlik yapın, benim işimi böyle devam edeceksiniz. Neler söyleniyor? İsa Bakire'den doğmadı. Daha 2. yüzyılda Celsus adında bir filozof böyle bir şey laf ortaya çıkardı. Yahudilerden öğrenmiş bunu. Yok İsa Bakire'den doğmadı. İsa'nın annesi Meryem bir frizör imiş, bir kuaför imiş. Ve Romalı bir askerle zina ederek İsa öyle meydana gelmiş. Hatta onun adını veriyorlar. Ben Pantera. Öyle bir İsa'nın babası oymuş. Daha 2. yüzyılda. İsa hiç mucize yapmadı. Onu çok işitiyorsunuz. Mucize olamaz. İsa dirilmedi. Bütün modern bogoslavlar yani teologlar aynısını diyorlar. İsa Mesih dirilmedi. Kesinlikle olamaz. Bu bir fantazya. İsa haça girilmedi. Aa, biz bunu işitiyoruz her gün değil mi? Ya Müslümanlar 600 sene sonra düşün bakalım. İsa Mesih'in haçının dibinde onun anası duruyordu. Öğrenciler duruyordu. Bütün Yeruşalim onu uzaktan seyretti. Yüzlerce şahitler var. Ve onun şahitliğin kitapları var. Yazdılar ben şahidim. Yana diyor su ve kan çıktığı zaman İsa'nın bölümünden ben oradaydım. Ben şahidim diyor Yana. Ve 600 sene sonra Arabistan'dan okuma yazmayı bilmeyen bir kişi çıkıp tarihten anlamayan bir kişi çıkıp diyor ki hayır bu böyle olmadı. Ne cüret, ne cesaret, neye dayanarak bunu yapıyorsun? Başkaları diyor ki İsa haça gerildi ama dirilmedi. Yani baygın olarak mezara konuldu ve ayıldı. Yani öyle bir şey var. Ve hatta diyorlar ki İsa Mesih ondan sonra Hindistan'a gitmiş. Bugünkü Pakistan'a gitmiş ve o da Himalaya dağlarının eteğinde orada ölmüş. Bugüne kadar öyle fantaziler var. Tamam mı? Ve en aşırı birçok kişi İsa hiç yaşamadı. Sadece kilisenin uydurduğu bir efsane, bir masalıdır. Bunu birçoklarda, birçok kişinin kitaplarında bugüne kadar bunu okuyabilirsiniz. Bu yalanlara karşı biz ne yapmalıyız? Bu yalanlara karşı İsa diyor ki benim şahitlerim olacaksınız. Bu faktileri, bu gerçekleri tamam mı? Kuşaktan kuşağa çağırıyoruz ortaya koymaya ve insanlara söylemeye. Bu bazen kolay olmuyor. Kişiler bunu duymak istemiyor. Kişiler buna karşı değil mi, yalanları devam ettirmek istiyor. Ama bir kişi hakikati bildikten sonra susabilir mi? Bir şahit, bir Tanrı'nın işi aslında budur. Hakikati, gerçekleri bildikten sonra susmayacaksın. Ne olursa olsun. 1543 senesinde astronomiyada büyük bir devrim oldu, revolüsyo oldu. Nikolaus Kopernikus, belki duymuşsunuz, büyük bir astronom. O dedi ki, dünyamız, bu bizim planetamız, dünya, evrenin yani kosmosun merkezi değildir. Ama güneşin etrafında dönüyor. Güneş ortada duruyor, dünya onun etrafında geziyor. Bunu söylemekle Avrupa'da büyük bir sensasyon yarattı. Herkesin düşüncesini değiştirdi. 70 sene sonra bile Katolik Kilisesi buna karşı çıktı. Hayır, olamaz. Kutsal kitap diyor ki dünya sentrede, dünya merkezde ve güneş dünyanın etrafında dönermiş. Öyle anlardılar. Ve işte bu kafayla karşı gittiler. İtalya'da Galileo Galilei, belki duymuşsunuz, bilimsel gerçekleri yaydığı için kilise tarafından yargılandı. Kilise ona ceza verdi ve ömür boyu ev aresti yani verdiler, evden çıkmasın. Ama o hayatın sonuna kadar susmadı, direndi. Dünya gene de dönüyor diyor. Dünya gene de dönüyor güneşin etrafında. Siz ne dersiniz deyin, öyledir. Bir an için o caydı. Korkudan onu öldürmesinler diye de tamam güneş dönüyor dünya etrafında. Ama sonra pişman oldu, dedi ki hayır, dünya dönüyor. İşte iyi bir şahit öyledir. İyi bir şahit, iyi bir tanık öyle olmalı. Hakikate karşı bir sevgisi olmalı. Bütün dünya ona karşı gitse de o hakikatten vazgeçmez. Ne zaman Yuhanna'yı ve Petrus'u yakaladılar? Pentekost gününden sonra Apostolların İşleri 4:20'de bunu okuyoruz. Sorguya çekiyorlar. Sanhedrin yani büyük Yahudilerin mahkemesini çağırıyorlar. Ondan sonra Petrus bir laf yapıyor. Biz İsa Mesih'ten vazgeçmeyeceğiz. Hakikatleri yaymaya yani vazgeçmeyeceğiz. Onun adını yayacağız. Çünkü neyi gördük, neyi duyduk bu meseleleri konuşmadan duramayız. Bir şahit böyledir. Neyi duyduk, neyi işittik Neyi gördük? Bunu mecburuz konuşmaya. Sustuk mu? Kendi kendimize karşı gidiyoruz sanki. Şahit olarak İsa bize Yahya'ya benzer bir görev verdi. Nasıl Yahya İsa'nın yolunu hazırladı? Biz de öyle yapıyoruz. Yuhanna 1. bölümde ayet 7-8 şöyle konuşuyor Yahya'dan için. O şahitlik için geldi. Hani ışıktan için şahitlik yapsın diye. Öyle ki onun sayesinde herkes imana gelsin. O kendisi ışık değildi ama ışıktan için şahitlik yapmaya geldi. Görüyor musunuz? Yahya bizi kurtarmaz. Yahya bizim için ölmedi. O ışık değildi diyor ama ışığa şahitlik, tanıklık yapsın diye. Sanki İsa diyor, nasıl Yahya benim birinci gelişimi hazırladı, hakikate şahitlik, tanıklık yaparak, aynı biçimde siz de onun gibi vaaz verin ve öylelikle ikinci gelişimi hazırlayın. Evet, Matta 24:14'te görüyoruz bu nasıl olacak. Ve krallıktan için bu iyi haber bütün dünyada bildirilecek. Bütün milletlere şahitlik olsun diye. Bir tanıklık olarak müjdeye yayıyoruz. İşte o zaman son gelecek diyor. İsa Mesih'in gelişi olacak ne zaman bütün dünya tamam bu şahitliği işitiyor. Ne zaman dünyanın sonuna kadar görüyoruz şeytan daha da fazla kuduracak. Şeytan daha da fazla karşı gidecek. Susturmak isteyecek kilisenin sesini. Her bir taraftan yani deli gibi bağıracaklar. Öyle olmadı. İsa dirilmedi. İsa ölmedi. İsa yaşamadı. Ama biz şahit olarak İsa Mesih'in son buyruğuna kulak verelim ve buna karşı şahitlik yapacağız. İkinci bir şey. Bu Luka'ydı. Markus'a geçiyoruz. Markus'un da son buyruğu var. 16. bölüm. Öldükten dirildikten sonra. Ve İsa burada şöyle konuşuyor. Bütün dünyaya gidin ve iyi haberi bütün insanlara bildirin. Kim iman edip vaftiz olursa o kurtulacak ama kim iman etmezse o davalanacak. Buradaki mesele biraz farklı. Din şahitlik yapın, Luka. Ama Markus başka bir şey diyor. İyi haberi bildirin. Ortada bir haber var ve onu yayın. Mesele değil ne kadar hakikat için şahitlik yapıyoruz ama insanlara konuşacaksınız. İnsanlara konuşmak burada yani dikkatimizi oraya çekiyor. İkinci görev, din şahit, ikinci görev haberci. Haberci. Ne demek haberci? Haberi yayan bir kişi. Senin bildiğin bir şey var, başkaları onu bilmiyor. Ama bilmeleri son derece önemli. Bu informasya, bu bilgi kişilerin hayatlarında kocaman bir fark yaratacak. İyi haberi yaymak bu demektir. Ve gerçekten elimizde iyi bir haber var. İnsanlar o habere muhtaçtır. Biz imanlı hayatımızda bazen bunu unutuyoruz. Biz iyiyiz ya, bu yetiyor bize. Ama insanlar bizim durumumuza gelsin diye lazım bu iyi haberi biz de onlara yayalım. İnsanlar onu duymadılar mı ölüme gidecekler. Ve o zaman bir parça biz de sorumlu olacağız. Bunu iyice anladık mı? Biz ağzımızı açmadık mı kişiler bu informasyadan mahrum kalacaklar. Ve gerçekten sonsuz yaşamı bulamayacaklar. Markus az önce ne dedi? Vaftiz olan kurtulacak ama kim iman etmezse o davalanacak. Biz gerçekten buna inanıyor muyuz? Kim iman etmezse davalanacak. Düşün bakalım. Senin tanıdığın kişiler, senin sevdiğin kişiler, akrabaların belki. Onlar yani iman etmezse gerçekten davalanacak mı? Eğer bunu bilirsen bir şeyler yapacaksın. Ağzını açacaksın, konuşacaksın. İkinci Krallar bölüm 7'den okumak istiyorum. O da Elişa'nın hayatından bir olay anlatıyoruz. Elişa. İlyas, Elişa değil mi? İkinci peygamber. Evet, Elişa'nın zamanında Suriyeliler, Suriye Aram diye bir halk, Aram halkı Suriye demektir. Onlar Elişa'nın yaşadığı Samiriye kasabasını kuşattılar. Büyük bir savaş oldu, Suriye ordusu kuşattı ve şimdi büyük açlık, büyük bir korkunçluk var. Kuşatma demek, ölüm demek. Yani masova ölecekler. Ve böyle çaresiz bir durumdayken Rabbin sözü geliyor Elişa'ya. Yarın diyor bedava ekmek yiyeceksiniz. Aa nasıl? Bunca zaman, aylar, seneler biz açlık çekiyoruz, sıçanları yiyoruz ve yarın bak ha, etrafta bak ordu ortada bizi öldürecekler. Ve şöyle bir şey oldu. Kent kapısının girişinde deri hastalığından yakalanmış 4 adam vardı. Cüzamlı, lepralı. Hani onlar zaten atılmış. Onların zaten umudu yok. Birbirlerine dediler. Ne diye ölene kadar burada kalalım? Kasabaya girelim desek orada kıtlık var. Öleriz. Burada kalsak da öleceğiz. İki güç ortasında. Kasabanın içinde açlıktan ölecekler. Suriye'nin ordusunda yani kılıçtan ölecekler. Öyle de böyle de öleceğiz diyor. Bari gidip Aram ordugahına teslim olalım. Biz kendimizi teslim edelim. Canımızı bağışlarsalar yaşarız. Öldürürseler bizi öldürsünler. Ve böyle karar veriyor. Bu bir grup belki 5-10 cüzamlı, lepralı atılmış kişiler şimdi kendini teslim edecekler ve gidiyorlar Suriyelilerin, Aramlıların palatkaları, çadırları ve bekliyorlar yani orada orduya teslim olsunlar. Akşam karanlığında kalkıp Aram ordugahın oraya doğru gittiler. Ordugaha yaklaştıklarında orada kimseyi göremediler. On binlerce asker birbirine kaybolmuş. Ama orada belgeler, işte bütün silahlar, yemekler, her şey duruyordu. Çünkü Rab Aram ordugahında savaş arabalarıyla, atlılarıyla yaklaşan büyük bir ordunun çıkardığı seslerin duyulmasına sağlamıştı. Demek öyle Rab bir numara yaptı. Sadece bir ses geldi bu Suriyelilere. Hani büyük bir başka ordu geliyor dışarıdan. Sanki on binlerce beygirlerin yani sesi, savaş sesleri. Aramlılar da birbirlerine dediler, bakın İsrail kralı bize saldırmak için Hitit ve Mısır krallarını kiralamış. Mısır en büyük, en güçlü devlet. Böylece gün batarken çadırlarını, atlarını, eşeklerini bırakıp kaçmışlar. Her şey meydanda. Canlarını kurtarmak için ordugahı olduğu gibi bırakmışlardı. Düşünebiliyor musun? Ne kadar belgeler, ne kadar erzaklar, ne kadar yemekler, ne kadar silahlar, altınlar, her şey orada meydanda. Ve bu cüzamlılar ordugahı varıp çadırların birine girdiler. Yiyip içtikten sonra oradaki altın, gümüş ve giysileri götürüp gizlediler. Herkes düşünebiliyor musun? Yani sanki büyük bir hazinenin içinde dalıyorsun. Ne kadar taşıdılar? Yemek, altın, giysiler. Sonra dönüp başka bir çadıra girdiler. Orada da aynısını buldular. Ve onu da görüp götürüp gizlediler. Ardından birbirlerine dediler, yaptığımız doğru değil. Bugün müjde günü. Oysa biz susuyoruz. Gün doğuncaya kadar beklersek cezaya çarptırılacağız. O kesin. Hadi saraya gidip durumu bildirelim. Uyandılar. Biz yaşadık. Biz ölümden kurtulduk. Ve bugün müjde günü diyor. İyi haber günü. Ve bu iyi haberi kasabadakileri bizim vatandaşlarımıza bildirelim. Ve döndüler, gittiler, yaydılar ve bütün Samiri kasabası orada kurtuldu. İşte iyi haber diyor. Daha bir gün önce bütün Samiri'yi beklerdiler, ölsünler. Ve şimdi herkese bol bir yemek var. Yetmedi bu, bütün ordunun bıraktığı zenginler, eşyalar birdenbire onlarla oldu. Ve işte bizim elimizde öyle bir müjde var. İyi bir haber var. İsa Mesih yaşamdır. İsa Mesih seni kurtarıyor. Sana da yaşam, sonsuz yaşam, bol yaşam vermek istiyor. Bizim elimizdeki iyi haber bu. Bu cüzamlılar gibi düşünelim. İyi yapmıyoruz. Susuyoruz. Nerede lazım konuşalım. Bu haberi yaymak nasıl olacak? Nasıl bu haberi yayıyoruz? Üç tane metot size göstermek istiyorum. Üç tane yöntem. Kimi kere birincisi bir dedikoducu gibi. Bir dedikoducu gibi. Nasıl biz dedikodu yayıyoruz? Kulaktan duyma, hemen değil mi? Birisine anlatıyoruz. Aynı biçimde iyi haberi de öyle yayabiliriz. Kimi rastlarsan ona hemen hiç düşünmeden sanki bir refleks gibi konuşacağım. Değil mi? Sadece sen bildiğin bir bilgi varsa için kaşınıyor değil mi? Sadece sen biliyorsun bunu, duramıyor. Lazım bir şeyi, lazım birisine anlatayım. Sanki duramıyorsun, lazım o bilgiyi paylaşasın. Duydun mu? Poştanın önünde bedava 10 veşirlerini dağıtıyorlar. Ne oluyor? Niye susmuyorsun? Sana daha çok düşsün. Hayır, daha önemli. Bu ben biliyorum. Ben sana da yardım etmek istiyorum. Bu duygu daha önemli değil mi? Ya da en fazla onu görüyorum. Ne zaman iki kişi bir araya geliyor ve hastalıklardan için ağlaşıyorlar, şikayet ediyorlar. Ve hemen anında bir kişi çıkıyor, bir hangi bir ilaç için reklam yapıyor. Biliyor musun? Hani bu kara kırmızı kapsüller var ya, mide ağrısında birebir. Hemen bir çare veririz. Hemen duramıyoruz sanki. İçimizde susamıyoruz. Öyle değil mi? Ve Rab diyor ki aynı biçimde müjdeye gelince mutlaka ağzımızı açalım. Başkasına akıl vermek zorundayız. Değil mi? Biz susamıyoruz bu temalarda. Ama İsa'ya gelince nasıl? İsa'ya gelince içimiz aynı onun gibi kaşınıyor mu? Yani rahatsız oluyor muyuz? Konuşmadan duramıyoruz. Öyle mi? Yani İsa'nın haberi içimizde sanki aynı ateş parlıyor mu? Gerçekten inanıyor muyuz ki İsa komşularımızın dertleri için uygun bir ilaç gibidir? Bu birinci. İkinci metot, nasıl iyi haberi yayıyoruz Markus'a göre? Kimi kere iyi haberi yayıyoruz bir gazeteci gibi, bir jurnalist gibi. Daha böyle sistemli bir biçimde. Demek daha resmi, daha ofisyalı bir biçimde. Bu sadece bir hobi değil, bu bizim işimiz, görevimiz. Yani dedikodu yapsan da yapmasan da bir şey değişmez. Ama bir jurnalist, bir gazeteci olduktan sonra bu senin işin, senin ekmeğindir. Bir gazeteci, jurnalistin keyfine kalmamış bir olay. O önceden hazırlık yapıyor, beklemiyor bir şey kulağına gelsin. O önce araştırıyor, nerede haberler var, nerede beni sesleyen kişiler var. Ve en uygun biçimde nasıl bunu yayacağım diye kendini zorluyor. Kimi yayacağım, hangi dilde, hangi yöntemle? Biz de o jurnalist gibi kimi kere önceden plan yapıyoruz iyi haberi yaymak için. İyi haberi kimi anlatacağım? Nasıl onu öyle duruma getireceğim beni seslesin? Hangi sözlerle ona konuşacağım? Yani kısaca müjdeleme hizmeti. Belli bir köye, bir kasabaya gidip müjdeyi yayıyoruz. Kişilerin merak ettiği konulara göre broşürler yazıyoruz. Hatırlıyorum 1984'te kış olimpiyatları Sarajevo'da olurdu. O zaman daha Yugoslavya'ydı. Bosna'da, tamamen Sarajevo'da. Bütün dünyanın sporcuları oraya gelirdiler. Ve bizim bazı arkadaşlarımız hazırlık yaptılar. İstanbul'dan arabayla gitti Sarajevo'ya ve özellikle orada bütün dünyadan gelen sporculara müjdelemek için. Buna hazırlık lazımdı, para lazımdı. Dedikodu gibi değil. Ve plan lazımdı burada, değil mi? Ve hatta o fırsatı kullandılar çok güzel bir biçimde. Ve hatırlıyorum kişilerin dikkatini çekmek için böyle medalya biçiminde küçük broşürler yaptılar böyle. Herkes can atıyor, medalya alsın ve bu medalya biçimde küçük broşürler yaptılar İsa hakkında. Evet, o amaç için yeni antlaşmayı dünyanın bütün dillerine tercüme ediyorlar. Bugünlerde toplam 7.353 dil konuşuluyor yeryüzünde. Ve buna 7.7 milyar insan, 7.700 milyon. Bütün kutsal kitap aşağı yukarı 700 dile çevrildi ve bu 5,5 milyar insan bu dilleri konuşuyor. 1550 dile yeni antlaşmaya tercüme var. Ve bunu 790 milyon kişi konuşuyor. Ve 1140 dile Yuhanna İncil'i ya da başka bir parça çevrildi. Ve bunu 470 milyon insan konuşuyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar büyük bir hazırlık lazım bir kutsal kitabı, bir İncil'i çevirmek için. Senelerce uğraşıyorsun ve sadece 10 bin kişi daha fazla kendi ana dillerinde müjdeyi duysunlar diye kardeşler senelerce uğraşıyorlar, para atıyorlar, yoruluyorlar yani ve hayatını buna veriyorlar. Bu ikinci metot. Ama üçüncü metot biraz daha başka. Aynı zaman bir helal gibi. Hatırlıyor musunuz bir helal ne demek? Yani bir şey, bir bildirici, bir kralın resmi ilan edicisi, kralın habercisi gibi. Hani var ya böyle bir sene gidiyor adam köyün meydan ortasında böyle bağırıyor. Hey, duyduk duymadık demeyin. Biz öyleyiz. Biz sadece dedikoduculuk yapmıyoruz müjdeyi. Sadece bir jurnalist gibi, bir gazeteci gibi değil. Ama kralın bir habercisi gibi müjdeyi yayıyoruz. Romalılar 10 ayet 14. Ama nasıl onu çağıracaklar eğer iman etmemişlerse? Ve nasıl ona iman edecekler eğer işitmemişlerse? Ve nasıl işitecekler eğer duyuran yoksa? 1. Timoteus 2.7 Paulus şöyle diyor. Ben de bu şahitlik için haberci ve apostol olarak vazife aldım. Ve oradaki söz haberci aslında demek kralın habercisi. Resmi bir görevli. 2. Timoteus 1.11 Bana o iyi haber için vazife verildi. Vazife. Değil kendi keyfine kalmış, değil senin işin ama ofisyalı, resmi bir görev. Haberci ve apostol ve muallim olayım. 2. Timoteus 1.11 bana o iyi haber için vazife verildi. Haberci ve apostol ve muallim olayım. İsa kendi öğrencilerini o anlamda öyle bir resmiyet, bir ofisyal nostla, öyle bir düşünceyle yolluyor. Ve gerçekten biz aynı durumdayız. Sanmayalım sadece bu bizim keyfimizde kalmış. Arkamızda dünyanın kralı var. Arkamızda bizi gönderen o kraldır. Ve aslında ofisyal o resmi bir görevde bulunuyoruz. Mata 10 ayet 7 şöyle diyor. İsa Mesih kendi öğrencilerini İsrail köylerine yollarken şöyle diyor. Her nereye giderseniz şu haberi bildirin. Gökün kralı yakınladı. Krallık. Kral konuşuyor burada. Sen sadece onun sanki sözlerini iletiyorsun. Ama aslında konuşan kraldır. Allah'ın krallığı. Demek karşında bir kral var. O bazı şeyler buyurdu o kral. Ve sen onun sözüne kulak ver. Onları ciddi al. O çağrıya karşı ilgisiz kalma. Kral geldi mi seni sesleyen bir kişi olarak bulsun. Tabii ki insanları sevdiğimiz için müjde yayıyoruz. Ama aynı zamanda apostolların işlerinde başka bir şey görüyoruz. Nerede orada müjde yayılırsa, orada birkaç tane vaaz yazılıyor. Petrus'un, işte Stefanus'un, Paulus'un vaazları var. Ve hepsinde aynı ortak bir haber var. Ve bu anlattığım, sana şimdi anlattığım bu İsa, dünyanın sonunda gelecek yargılama. Yok bir vaaz o bulunmasın. Bu sözle bu fikir bulunmaz. Ne demek istiyor? Biz sadece işte insanları çağırmıyoruz İsa'ya hani kurtulsunlar diye. Sadece bu şimdiki hayatta onlara iyi gelsin diye. Hayır. Anlattıktan sonra ciddi bir durum var. Benim şimdi konuştuğum sözler benim değil, kralın sözleri. Dünyanın kralının sözleri ve sen şimdi sorumlusun. Bu bir. Evet. Şimdi Luka gördük. Markos gördük, geçiyoruz Mata'ya ve bunlar en tanınmış sözler, İsa'nın son buyruğu hangisi? Mata başka bir şey anlatıyor. Ve onun için gidin, bütün milletleri öğrenci olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adında vaftiz edin. Onlara öğretirin, size her ne buyurduysam onu yerine getirsinler. Ve işte ben her vakit sizinle birlikteyim, hem de dünyanın sonuna kadar. Mata ne diyor? Ne yapacağım işte? Değil sadece şahitlik. Değil sadece iyi haber bildirmek ama ondan sonra devam edin diyor. Öğrenci yetiştirin. Bir haberi bildirmek ne kadar zaman alıyor? Birkaç dakika. Ama bir öğrenci yetiştirmek ne kadar zaman alıyor? 12 sene. Ancak 12 seneden sonra lise mezunu değil mi? Abiturient olacaksın. Evet. Birinci vazifede şahitlik yaparken insanlara bakmıyoruz. İnsanlar bize interes değil. Hakikati İsa sanki yani o merkezde. İkinci vazifede hani müjde yaymak, Markus'un anlattığı gibi insanlara dikkat çeviriyoruz. Bizden gerçekten bilgi alıp kurtulsunlar. Ama iş hepsi oraya kadar mı? Hayır. Mata İncil'ine baktığımız zaman İsa daha da öteye gidiyor. Bir kişi İsa'ya geldi mi durma, devam et. Yani kurtuldu mu o sadece işin yarısıdır. Devamı var. İsa diyor, kişi haberini işitip imana geldikten sonra daha çok iş var. İstiyorum öyle kişiler değişmeye devam etsinler. Bu İsa'nın son buyruğudur. Değil bir hangi apostolun, değil böyle bir vaizin düşüncesi. Hayır. Cennete gitmek mesele değildir. Ama daha da yeryüzündeyken benim bütün sözlerimi tutsunlar. Benim gibi olsunlar. Çırak, kalfa, usta. Sıra budur. Önce çıraksın, sonra kalfa oluyorsun, sonra usta oluyorsun. Ve İsa diyor ki, her kişi usta olmadan durma, devam et. Onları öğretirin. Onları siz bu duruma getireceksiniz, usta olsunlar. 16 yaşında bir çocuk mutfağa dalıp birinci defa dolma yaparsa seviniyoruz, değil mi? Aa, elinden geliyor diyoruz. Ama o hayat boyunca sadece dolma yapmaya bilirse ona aşçı demeyeceğiz. Tamam bir şeyler öğrendi ama bu aşçılık değil. Değil mi? Daha çok şeyler var. Neyi öğrenesin? Türkiye'de hatırlıyorum bir kardeş aşçıydı. Ve bana dedi ki ben 49 çeşit patlıcan yemeyebiliyorum. 49 çeşit. O zaman aşçı diyeceğim. Eyvallah diyeceğim. Evet demek bir yemekle bitmiyor. Daha çok öğreneceğin şeyler var. İsa aynısı diyor. Ben istiyorum herkes usta olsun. Değil mi? O zaman diyebilirsin zanaatı öğrendim. Tamam. Ama tabii ki bu uzun bir gelişmedir. Bir günde olmaz. Hatırlıyorum delikanlıyken bir arkadaş büyük heveslen işi başladı. Ben aşçı olacağım. Heyecanlandı. daldı işe. Bir gün sonra ona sormuyor. Nasıl geçti? Abi bırak be, vazgeçtim. Başka sanat seçeceğim kendimi. Ne ya? Ne oldu? Abi çok sıkıcı be. Bütün gün sadece gösterdiler nasıl etleri keseyim. Hiç bırakmadılar bir şey pişireyim orada. E sen çıraksın diyorum. Evet, aynı biçimde İsa senden bekliyor. Önce en basit hakikatleri öğrenesin. İmanda basit şeyler var ve ileri kişiler için bazı şeyler var. Mesela Rabbin duası, ey gökteki babamız. Onu biliyor musun? Söylüyor musun? Anlıyor musun? Ne için dua ettiğini sadece böyle ezbere bir böyle bir muska gibi değil. Ama gerçekten Rabbin duasındaki sözleri sen anladın mı? Bu çırak işi. Dağdaki vaz, Mata 5, 6, 7. Değil mi? İsa, oradaki sözleri bu en temel şeyler. Bunları anladın mı? En birinci bu. Ondan sonra Rab sana daha büyük şeyler gösterecek. Ancak ondan sonra hakkı, yani o zaman hakkın olacak, ateşten oynuyorsun. Bazılarımız sushi. Sushi çok seviyoruz değil mi? Çok popüler olmaya başladı bu sushi. Ama sushi aşçısı, gotvaçı olmak için en başta sana çırak olarak veriyorlar 1,5 sene pirinci kaynatasın. 1,5 sene sadece öğreniyorlar pirinci yıkamak ve kaynatmak. Düşün bir kere 18 ay, 360 gün, 2900 saat sadece pirinci yıka ve kaynat. Bunu öğrendin mi? O zaman devam et. O zaman vereceğiz sana, ondan sonra başlıyorsun yani balık kesmeye, rulo yapmaya ama 1,5 sene pirinci öğren. Sen en başta 2900 saat öğren kardeşini affetmeye, imanla yaşamak nedir, kendini inkar etmek nedir, dünyadan farklı olmak nedir, bütün bunları öğren, ondan sonra o zaman bırakacak Rab seni daha başka şeyler yapasan. Paulus kendi hayatında buna çok dikkat etti. Apostolların İşleri 20-27 diyor ki, bu Efes'teki önderleri çağırıyor, Efes'teki güdücüleri. Diyor ki, çünkü hiç çekinmedim, Allah'ın bütün planını size bildireyim. Bütün planını. İsa'da başlangıç şeydi. Mata ne diyor? İsa'nın bütün sözlerini onlara öğretin. Ve aşağıda ayet 20 diyor ki, biliyorsunuz ki hiç çekinmezdim, faydalı olan her ne varsa size bildireyim ve hem açıkta hem de evden eve gezerek size ders vereyim. Paulus sadece Yuhanna 3:16 öğretmedi öğrencilerine. Bütün İsa Mesih'in sözlerini. Ve bu iş, yani çırak ve kalfa yetiştirmek sadece pastorların işi değildir. Sanmayın bu hani hadi işte ofisyal görevlilerin işidir. Herkesin işidir. Ne öğrendiysen hemen başka bir imanlıya öğret. İsa seni o duruma çağırıyor. Bekleme pastör yapsın. Bekleme önder yapsın. Hayır, sen öğretmenlik yapıyorsun. Öğrenci aynı zaman öğretmendir. Bugünlerde el koymak, pastör düşüncesi kiliseleri yıkıyor, yıkıyor. Neden? Hem onlara gurur veriyor hem de aynı zamanda bütün imanları pasif bir duruma sokuyor. Sen yapamazsın. Bir profesyonelist gelsin, o yapacak. Sen ağzını açma. Rabbin işi sanki profesyonelleri içindir. Yeni antlaşmada öyle bir şey görmüyoruz. Herkes görevlidir. Bugünlerde devlet çok para harcıyor okul sistemi için. Ve Amerika'da fark ettiler, ne kadar daha fazla para akıtırsalar öğrencilerin durumu o kadar daha da düşüyor. Başarı hiç yok. Seneden seneye öğrenciler daha az öğreniyor ve şaşırıyorlar nasıl yapıyorlar. 150 sene önce başka sistem vardı ve o zaman hemen hemen bedava bütün halkı çok iyi eğitirdiler. O zaman nasıl bir şeydi? Diyelim o zaman 150 sene önce Amerika'da sen 3. sınıftasın. O zaman sen ne öğrendiysen sana veriyorlar 2. sınıftakileri öğretesin. Ve öğreterek sen daha fazla öğreniyorsun. Daha da fazla yani senin beynine giriyor. Ve onun için kızanlara birkaç tutinka verdiler. Küçük bir para verdiler. Sen şimdi öğrendin mi? Ve aynısını bir alttaki sınıfa öğrettirdin mi? Nasıl sana 50 tutinka? Ve kişiler çok, kızanlar çok büyük bir hevesle öğrendiler ve öğrettirdiler. Ve böylece okul sistemi çok efektif oldu. Çok az para ile çok eğitim verdiler. İsa aynısı diyor. Ne kadar bilirsen başkasına aktar. İsa seni de öyle dünyaya gönderiyor. Evet, şimdi gördük. Luka diyor ki şahit olacaksınız. Markus diyor ki müjdeye bildireceksiniz. Mata diyor ki öğrenci yetiştireceksin. Ve şimdi Yuhanna'ya geçiyoruz. Yuhanna biliyorsunuz daha duhovlu. Her zaman daha ruhsaldır, daha derin hakikatleri ortaya koyuyor. Çünkü en sonda Yuhanna yazdı. Ve bakalım Yuhanna bizi nasıl gönderiyor? İsa'nın sözlerini nasıl anlatıyor? Yuhanna 20, ayet 21. Sizi barış olsun. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Yuhanna öyle diyor. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Yani burada bir benzerlik var. İsa nasıl gökten yeryüzüne geldi, baba onu yeryüzüne nasıl gönderdiyse, aynı biçimde ben sizi buradan bütün dünyaya gönderiyorum. Evet. Peki baba İsa'yı nasıl yeryüzüne yolladı? Hangi düşünce, hangi amaçla, hangi iş için? Ve biz buna tenleşme diyoruz. Böyle bir terim var. Tenleşme demek, ten, beden alma. Yuhanna 1:1 biliyorsunuz, başlangıçta söz vardı. Tamam mı? Ve söz Allah'ın yanındaydı ve söz Allah idi. Ve 14'te diyor ki ve bu söz beden oldu. Beden oldu, beden aldı, aramızda yaşadı. İsa Mesih'in tenleşmesi, bedenleşmesini orada görüyoruz. Ve Yuhanna 7, 18, 19 İsa gene bunu daha başka bir sözlerle anlatıyor. Sen beni, baba İsa babasına konuşuyor. Sen beni nasıl dünyaya gönderdin? Ben de onları dünyaya gönderdim. Ve kendimi onlar için kutsal kıldım. Öyle ki onlar da hakikatla kutsal kılınsın. Demek birinci tenleşme devam ediyor. İsa'nın yeryüzüne gelmesini sen bir öğrenci olarak devam ettiriyorsun. Ve birinci konu kutsallık. Kutsal bir kişi oluyorsun, ayrı bir kişi oluyorsun. İsa günahtan ayrıydı, günahkar kişilerden ayrıydı. Hiç bulaşmadı günaha ve böylelikle bu zor, berbat bir yerde yaşadı. Ve İsa derken ben sizi gönderiyorum, aynısı bizde. Ben ne kadar kendimi temiz tuttum, ne kadar kutsal kaldım, aynı vazifeyi size veriyorum. Konuşacaksınız, insanlarla oturup konuşacaksınız. Ama onlar sizi bulaşmaz. Ve başka bir konu. Ben sizi gönderiyorum, nasıl? Mata 10, 16 şöyle diyor. Bakın ben sizi koyunlar gibi kurtların arasına yolluyorum. Onun için hem yılanlar gibi akıllı hem de güvercinler gibi saf olun. İsa yeryüzüne geldiği zaman öyle bir kuzuydu. Yahya şahitlik yaptı. İşte Allah'ın kuzusu. İsa gelmedi bir savaşçı gibi. İsa gelmedi yani bir zorbacı gibi. İsa gelmedi bir general gibi. Bir kuzu gibi geldi bu yeryüzüne. Ve diyor ki ben de sizi bir kuzu gibi, bir koyun gibi gönderiyorum. Aa, ne kadar zor bir şey. Savunmasız. Ne dişlerimiz var, ne boynuzlar, ne tırnaklar, neyle kendimizi haklı çıkaracağız, savunacağız. Ancak çobanla. Ben sizi öyle gönderiyorum. Ve başka bir konu, ben sizi gönderiyorum acı çekmek konusunda. Ben nasıl acı çektim, siz de acı çekeceksiniz. Mata 23-34, onun için bakın ben size peygamberler ve bilgili adamlar ve muallimler göndereceğim. Onların bazılarını öldüreceğiniz, haça gereceğiniz, bazılarını duahanelerinizde kamçılayıp kasabadan kasabaya kovacağınız. Üçüncü bir konu bu. İsa gibi tenleşmeye devam ettirerek ne oluyor? Biz İsa gibi kovalanacağız. İsa gibi yani uğratılacağız. Zorluk göreceğiz, çeki göreceğiz. Ve en önemlisi düşünce tarzında. Bakın Filipiler 2, 5, 8 şöyle diyor. İsa Mesih'te nasıl bir düşünce vardı, aynısı sizde de olsun. Yeryüzüne giderken, bütün dünyaya giderken İsa Mesih'in tabiatı, İsa Mesih'in düşüncesi, düşünce tarzı bizde de olsun diyor. Nasıl bir şey? Anlatıyor. O Allah özüne sahipti. Ama gene de düşünmedi Allah'la aynı olmak en büyük şeydir diye. Ama kendini döktü. Demek köle özünü aldı ve onun benzeyişi insanların benzeyişi oldu. Lisa'da onun şekli insanlara benzer olsun, o kendini alçaltırıp ölecek kadar sesledi. Hem de haçta ölecek kadar sesledi. Sadece İsa'nın yaptığını anlatmıyor. En başta diyor ki aynı düşünce sizde de olsun. İsa Mesih bizi gönderirken, tamam baba sen beni nasıl gönderir, ben de onları gönderiyorum derken aynısı diyor. Alçaltır kendini. Hizmet et. Kendi hayatını unut. Yazıyor, o kendini döktü. Döktü insanlığın içinde. Babayla bir olmaya, onun yanında olmaya sanki büyük bir hak gibi saymadı. O haktan vazgeçti. Sen bir imanlı olarak hakkını aradığın zaman hizmet edemezsin. bu son buyruğu yerine getiremezsin. Hatta burada okuduğumuz ayetler Filipiler 2'de o kadar önemli bir hakikatti. Yani onu aslında bir ilahi olarak söylediler. Yani burada komentarlar diyor ki yani bu aslında bir ilahiydi. Ve Pavlus sadece onu kopya etti. Düşün bakalım o zamanki ilahilere bak. Ne kadar büyük hakikatler konuşurdular. Bir bugün gizli boş boş tekrarlamalar ama o kadar derin hakikatler anlatıyor. Tamam. Birbirlerine hatırlatmak için, kuraj vermek için söylediler. Mesih'teki düşünce sende de olsun. Toplantının içinde kardeş kardeşe ilahi olarak bunu söylerdi. İsa'nın tenleşmesi, beden alması devam ediyor. Dünyayı kurtarmak için kendini alçalttırdı ve sonra bize de aynı işi buyurdu. Sen de kendini alçaltır. İşte kilisenin insan işi olmadığını burada görüyoruz. Nasıl Allah'ın oğlu kocaman güçle, atom bombayla gelmedi, aynı biçimde biz de titremekle, korkuyla ve zayıflık içinde dünyaya çıkıyoruz. Ve İsa Mesih'in işini öyle devam ediyor. Son buyruk budur. Evet, dört defa gördük şimdi. Rab bizi nasıl dünyaya gönderiyor. Gidin diyor. Konuşun. Alçaltırın kendinizi. Ve benim işime devam edin. Rab sizin olsun.